Ayrım 26.
Şimdi de onun yine her zamanki gibi koruyucu rolünü kabul etmiş olduğunu sezinliyordu. Sağ ol Jamie. Jamie isteksizce sırtına vurarak onu kapı dışarı itti. Kapıyı kilitledikten sonra yüzüstü yatağına kapandı. Aşk yüzünden ağlayan erkeklerin o boğuk, ürkünç hıçkırıklarıyla sarsılıyordu. Pazarı beklediler. Jamie onların stajını yaptığı Misericordia semti kliniğinde görmeyi kabul etmişti. Klinikten en son ayrılan hep kendisi olduğundan anahtar ondaydı. Bu yüzden içeri kolayca girebilirdi. Yine de pazar günü orada ne aradığını kimseye açıklayamayacağı için kendini hırsız gibi hissediyordu. Şu son 3 gündür uygulayacağı ameliyatın her adımını incelemek dışında hiçbir şey yapmamıştı. Kitaptaki her sözcüğü sırasıyla ezbere yineleyebilirdi. Gel gelin bu ona güven vermeye yaramıyordu. Genç adam gazel yaprağı gibi titremekteydi. Acil müdahale odasına gördüğü onca kadını düşünmemeye çalışıyordu. Kurtarmakta yardımcı oldukları, bir de işte şu yataklarda ölüp gitmiş olan kadınlar. Yüzleri çarşaflar kadar bembeyaz, bacaklarının arasına akan o kan dereleri ve hayatın o açık musluktan akıp gitmesini önleyemeyen bilim. Jamie bu dramı çok yakından görmüştü ama şimdiye kadar umarsız bir kadına yardım etmekteki iç çatışmasını hiç yaşamamıştı. Hem de bu kadın Amanda'ydı. Jamie ışıkları yaktı. Beyaz meslek gömleğini giydi. Aygıtlarını hazırlarken ezberindeki bütün ayrıntıları yüksek sesle yineliyordu. Ve müthiş bir felaket olsun diye dua ediyordu. Yeryüzünün temelinden sarsan bir afet olsun ki o yapmak üzere olduğu şeyi yapmaktan kurtulsun. Gel gelelim hiçbir şey olmadan kararlaştırılan saat geldi. Bu arada Nicholas emektar Covadonga'yı alarak Amanda'yı getirmeye gitmişti. Araba en son kalan vidalarıyla somunların yardımıyla hırlaya tıslaya zar zor hareket etmesine karşın yaktığı yağın kapkara bulutları arasında hala yol alabiliyordu. Amanda sandalyesine oturmuş onu beklemekteydi. Miguel'in elini tutmuştu. İki kardeş her zaman gibi derin bir beraberlik içindeydiler. Nicholas kendisini dışarıda bırakılmış olduğunu hissetti yine. Şu son haftaların kararsız iniş çıkışlarından sonra Amanda sapsarı ve erimiş bitmiş duruyordu. Yine de Nicholas'tan daha serin kanlıydı. Genç adam kopuk kopuk konuşuyor, yerinde duramıyor, yalancı bir neşe ve ilgisiz şakalarla Amanda'yı neşelendirmeye çalışıyordu. Ona annesinin odasından aldığı granat ve elmaslı eski bir yüzük getirmişti. Annesinin yüzüğün yokluğunu fark etmeyeceğini, Amanda'nın elinde görse de tanımayacağını biliyordu. Çünkü Clara böyle şeylerin üstüne durmazdı. Amanda yüzüğü usulca geri verdi. "Görüyorsun ya Nicholas," dedi hiç gülümsemeden. "Sen hala çocuksun." Gitme saati geldiği zaman Miguel pançosunu giyerek sıkı sıkı ablasının elini tuttu. Onu pansiyoncu kadına bırakabilmek için Nicholas'ın bütün şirinliğini, sonra da kollarının olanca gücünü kullanması gerekti. Son günlerde kiracısının kuzenine iyice kanı kaynamış olan pansiyoncu kadın, o akşamını çocuğa bakmayı hiç istemeyerek razı olmuştu. Her biri kendi korkularına gömülmüş olarak sessizlik içinde yol aldılar. Nicholas için Amanda'nın düşmanlığı aralarına çökmüş bir taun gibiydi. Şu son birkaç gündür genç kadın ölüm düşüncesini kafasına takmıştı. Yine de katlanmak zorunda olduğu utanç ve ıstırabın korkusu daha büyüktü. Nicholas Covadonga'yı kentin hiç bilmediği bir bölümünde sürüyordu. Fabrika duvarlarının önüne yığılmış çöplerle kaplı karanlık sokaklardan, gökyüzünü kapamış fabrika bacalarının yarattığı bir ormanın içinden. Başıboş köpekler çöpleri kokluyor, kapı aralıklarında gazete kağıtlarına bürünmüş dilenciler uyuyordu. Kardeşinin gündelik çalışmalarının böyle bir çevrede geçmesi Nicholas'ı şaşalattı. Jamie onları kliniğin önünde beklemekteydi. Sırtındaki beyaz gömlekle yüzündeki gerginlik onu olduğundan çok daha büyük gösteriyordu. Önlerine düşüp onları buz gibi koridorlardan geçirdi. Hazırlamış olduğu odaya götürdü. Çevrenin çirkinliği Amanda'nın gözüne batmasın diye elinden geleni yapıyordu. İstiyordu ki genç kadın pazartesi günü yıkanmak için bekletilen kasalar dolusu kirli havluya, duvarların dökük yerlerine, durmadan damlayan paslı musluklara dikkat etmesin. Ameliyat odasının kapısına geldikleri zaman Amanda yüzünde bir dehşet ifadesiyle duraladı. Ameliyat masasıyla aygıtları görmüştü. O zamana dek soyut bir şey, ölüm olasılığıyla şöyle bir oynaşma olan bir şey birden gözlerinin önünde somutlaşıverdi. Nicholas'ı sararmıştı. ama Jamie ikisini de kolundan tutarak kapıdan içeri soktu. "Bakma Amanda," dedi. "Uyutacağım seni." Daha önce hiç anestezi vermemiş, ameliyat yapmamıştı. Stajyer olarak çalışmaları, yönetim görevleri, defteri tutmak ve dikiş atmak gibi önemsiz müdahalelerde yardım etmekle sınırlıydı. Kendisi aslında Amanda'dan daha bile çok korkuyordu. Ama onun bütün bu olup bitenlere olağan saymasını sağlamak için doktorlarda gördüğü rahat, kendini önemsemeyen tutumları benimsemişti. Onu kendi önünde soyunmak sıkıntısından, kendisini de onu çırılçıplak görme acısına esirgemek için ameliyat masasını üstüyle başıyla yatırdı. Ellerini yıkar, Nicholas'ınkileri de yıkatırken Amanda'yı oyalamak çabasıyla cuma toplantılarının birinde Clara'ya gözüken İspanyol hayaletini anlattı. Hayalet, evin temellerinde gömülü olan bir hazineyi bildirdikten sonra Clara'ya kendi ailesini anlatmış, kuşaklar boyunca uzayıp giden, hortlakların bile alay aldığı bir zır deliler birikintisi. Ne var ki Amanda'nın dinlediği yoktu. Kağıt gibi bembeyaz kesilmiş dişleri birbirine çarpmaktaydı. "Bu kayışlar ne?" diye sordu. "Bağlanmak istemiyorum." "Bağlayacak değilim. Nicholas sana eter verecek. Normal nefes al, korkma. Uyandığında her şey olup bitmiş olacak," dedi Jamie. Maskesinin üstünden gözleri gülümsüyordu. Nicholas anestezi maskesini Amanda'ya getirdi. Karanlıklara dalıp gitmezden önce genç kadının gördüğü son şey Jamie'nin gözleri oldu. Bu gözler ona öyle bir sevgiyle bakıyorlardı ki Amanda düş gördüğünü sandı. Nicholas onu soydu, masaya bağladı. Bunun ırza geçmekten bile daha beter olduğunu ayırdındaydı. Bu arada Jamie eldivenlerini giymiş bekliyor ve karşısına rüyaların kadını değil de bu masadan her gün ıstırap çığlıkları arasına gelip geçen sayısız kadınlardan birini görmeye çalışıyordu. Yavaş yavaş dikkatle işe girişti. Yapacağı şeyleri kendi kendine yineliyor, terleri gözlerinin içine aka dursun, ezberlemiş olduğu sözcükleri mırıldanıp duruyordu. Tüm dikkati genç kadının solumasında, teninin renginde, yüreğinin ritmindeydi. Böylece Amanda ne zaman ini dese Jamie biraz daha eter versin diye Nicholas'ı uyarabiliyordu. Amanda'nın en gizli yerlerini eşelerken bir yandan da "inşallah bir terslik olmaz" diye dua ediyor, için için kardeşine lanet okumaktan bir an vazgeçmiyordu. Çünkü bu çocuk Nicholas'tan değil de kendinden olsa bu klinik denilen lağım çukurunda bölük pörçük gün ışığına çıkacağı yerde sağlam ve sağlıklı olarak dünyaya gelecekti. Jamie onu yuvasından koparıp almak yerine bağrına basacak, kanadının altına alacaktı. 25 dakika sonra Jamie işini bitirmişti. Nicholas'a eterin etkisi geçinceye dek kendine yardım etmesini buyurdu. Ama başını kaldırdığında onun duvara dayanmış şiddetle öğürdüğünü gördü. "Sersem," diye gürledi. "Tuvalete git. Vicdan azabını kusup bitirdikten sonra beni dışarıda bekle. Çünkü önümüzde daha çok iş var." Nicholas sendeleyerek dışarı çıkınca Jamie maskesiyle eldivenlerini çıkardı. Sonra Amanda'nın bağlarını çözdü, giysilerini usulca giydirdi. Yaptığı işin kanlı izlerini silerek işkence aygıtlarını göz önünden kaldırdı. Sonra Amanda'yı kucağına aldı. Ne paha biçilmezse onu bağrına basabildi şu an ve temiz çarşaflarla hazırlamış olduğu yatağa taşıdı. Bu kliniğe başvuran kadınlardan çoğunun bulamadığı bir şeydi. Jamie Amanda'nın üstünü örttükten sonra başucuna oturup bekledi. İlk olarak rahat rahat seyredebiliyordu onu. Genç kadın o falcı kılığını andıran giysileri ve sıvama bilezikleriyle ortalıkta koşuşurken göründüğünden daha ufak tefek, daha tatlı duruyordu. Ve Jamie'nin eskiden beri kestirebildiği gibi o incecik bedenin kemikleri, dişiliğinin ufak tepeleriyle kadife vadileri arasında göze bile çarpmıyordu. O çarpıcı saç yelesi ve sfenks gözlerinin dışında 15 yaşında gibiydi. Onun bu kırılgan görünüşü Jamie'ye eskiden çekici bulduğu her şeyden daha baştan çıkartıcı geldi. Kendi değişmez duygusallığına lanet okuyarak onu kardeşin kadını olarak görmeye yeltendi. Kendisinin yalnızca çocuk düşürttüğü bir kadın. Ne var ki bunun olanaksızlığını hemen anladı ve kendini onu sevmenin mutluluğuyla acısına bıraktı. O saydam ellerini okşadı onun, o ince parmaklarını, sedef kulaklarını. Ellerini boynunda dolaştırarak kanının belli belirsiz atışlarını duyumsadı. Ağzını onun ağzına yanaştırarak eter kokusunu istekle içine çekti. Ama dudaklarına dokunmayı göze alamadı. Amanda uykusundan yavaş yavaş uyandı. İlkin üşüyordu. Sonra bir öğür medir tutturdu. Jamie onu hayvanlar ve hastanelerdeki en küçük çocuklar için sakladığı gizli dille avuttu. Ve neden sonra Amanda biraz rahatladı. Ağlamaya başladı. Jamie onu hep okşuyordu. Sessizliklerini sürdürdüler. Amanda uyku, iç bulantısı, kaygı ve rahmini pençelemeye başlamış olan can acısının arasına gidip geliyor. Jamie ise bu gecenin hiç bitmemesini bütün kalbiyle istiyordu. Bir ara Amanda, "Çocuk yapabilecek miyim dersin?" diye sordu. Genç adam, "Sanırım," diye yanıtladı. "Yalnız çocukcağıza sorumlu bir baba bul." İkisi de rahatlayarak gülümsediler. Amanda üzerine eğilmiş duran Jamie'nin yüzünde Nicholas'la bir benzerlik aradı. Ama bulamadı. Göçebe yaşamında ilk olarak korunduğunu, güvenlikte olduğunu hissediyordu. Hoşnutlukla içini çekti ve çevresindeki pisliği, sıvası dökülmüş duvarları, soğuk metal dolapları, o feci aygıtları, dezenfekte kokusunu, hatta içine çöreklenmiş olan sivri tırnaklı acıyı bile unuttu. "Ne olur kuzum yanıma yat da bana sarıl," dedi. Jamie çekinerek o dark karyolaya uzandı, kollarını ona doladı. Amanda gözlerini kapayarak gülümsedi. Orada kusursuz bir huzur içine soluyarak iki kardeş gibi yattılar. Tan atıp da pencerenin aydınlığı lamba ışını bastırıncaya kadar. O zaman Jamie Amanda'nın kalkmasına yardım etti. Paltosunu omzuna sardı ve onu elinden tutup dışarı bekleme odasına çıkardı. Nicholas geceyi burada bir sandalyede uyuyarak geçirmişti. "Jamie uyan," dedi. "Amanda'yı eve götürüyoruz. Annem ona göz kulak olsun diye. Birkaç gün yalnız kalmamız daha iyi olur." Nicholas sesi minnetle çatlayarak, "Biliyordum, sana güvenebileceğimizi biliyordum," dedi. "Jamie, senin için yapmadım ki hıyar. Amanda için yaptım," diye homurdanarak kardeşine sırtını döndü. Clara onları köşedeki büyük eve sorgusuz sualsiz aldı. Ama belki de soracaklarını fal kartlarına ve ruhlara sormuştu. Onu uyandırmak zorunda kaldılar. Çünkü güneş doğmak üzereydi ve evde herkes hala uykudaydı. Jamie, "Anne, Amanda'ya yardım edeceksin," dedi. Bu gibi durumlarda onunla hep suç ortağı olmaktan doğan bir güvenli. "Çok hasta. Birkaç gün burada kalması gerekiyor." Amanda, "Ya Miguelcik?" diye sordu. "Nicholas, ben gidip getireyim onu," diyerek gitti. Konuk odalarından birini hazırladılar ve Amanda yatağa girip yattı. Onun derecesine bakan Jamie dinlenmesi gerektiğini söyledi. Dışarı çıkacakken kapıda duraladı. Kararsızlık içinde pervaza yaslandı. Tam o sırada Clara elinde üçü için hazırladığı kahve tepsiyle geldi. Kahvelerini içerlerken Jamie, "Herhalde sana bir açıklama borcumuz var," dedi. Clara şakrak sesle, "Yok oğlum," diye yanıtladı. "Ortada bir günah varsa bilmemeyi yeğlerim. Biz bu fırsattan yararlanıp Amanda'yı şımartalım. Onun buna ihtiyacı var." Jamie annesinin peşi sıra dışarı çıktı. Onun biraz ileriden gidişine baktı. Clara yalın ayaktı. Beyaz bornozunu giymiş, çözülü saçları sırtından aşağı dökülmüştü. Jamie onun hiç de çocukluğunda sandığı gibi uzun boylu ve güçlü olmadığını gördü. Uzanıp omzunu tuttu. Annesi döndü, gülümsedi. Jamie içinden gelerek kucakladı onu, bağrına bastı, çenesini onun alnına sürttü. Baskısız sakalı daha şimdiden tıraş diye tutturmuştu. Bu küçücük bir bebek genden beri onu içinden gelerek ilk kucaklamasıydı. Clara oğlunun nasıl da koskocaman olduğunu görünce şaşaladı sanki. Jamie'nin boynu pehlivan boynu gibiydi ve tokmaklara benzeyen kolları istese ürkünç bir güçle onu ezebilirdi. Clara mutluluktan içi kalkarak boğa gibi güçlü bir keşiş adayı kadar açık yürekli olan bu kıllı devin nasıl olup da bir zamanlar kendi karnının içine sığabildiğini inanmazlıkla düşündü. Hem de ikiz olarak. Bunu izleyen günlerde Amanda'nın ateşi çıktı. Çok sarsılan Jamie ona sulfatlı ilaçlar veriyor ve sürekli göz kulak oluyordu. Clara da genç kadının bakımını üstlenmişti. Nicholas onun sağlık durumunu sormakla birlikte yanına girmeye kalkışmadığı ister istemez dikkatini çekiyordu. Oysa Jamie Amanda'ya en sevdiği kitaplarını getiriyor, ortalıklarda kendinden geçmiş durumda dolaşarak birbirini tutmaz gevezelikler ediyor, evin içinde şimdiye dek hiç yapmadığı biçimde dört dönüyordu. Perşembe gecesi sosyalistlerin toplantısını bile unuttu. İşte böylece Amanda bir süre için ailenin bir parçası oldu. Miguel'de olağanüstü durumların sonucunda bir elbise dolabın içinde gizlenmiş olarak Alba'nın Turey bahanesine dünyaya gelişine hazır bulundu. O minik bebeğin annenin haykırışlarıyla çevresine dönen kadınların hayhuyu arasında kanlı zarlara sarılmış olarak dünya gelişinin görkemli ve ürkünç görüntüsünü hiçbir zaman unutmadı. Bu arada Esteban Trueba, Birleşik Amerika'da bir geziye çıkmıştı. Kemiklerin ağrımasından ve yalnızca kendisinin bildiği gizli hastalıktan bıkıp usanmış, bir kere de ecnebi doktorlara görünmenin zamanı geldiğine karar vermişti. Latin doktorların hepsinin bilim adamından çok büyücülere yakın birer şarlatan olduğu sonucuna varmıştı. Bedenin küçülmesi öyle belirsiz, öyle yavaş ve saman altındandı ki ondan başka kimsenin dikkatini çekmiyordu. Ayakkabılarını bir numara küçük alması, pantolonlarını, gömlek kollarını kısalttırması gerekiyordu. Günün birinde bütün yaz giymemiş olduğu siyah şapkayı giyince şapka kulaklarını örttü. O da bundan beyninin de küçülmekte olduğu sonucunu çıkarttı. Düşünceleri de buruşup gidiyor olsa gerekti. Gringo doktorlar onun vücudunu ölçüp biçtiler. Her parçasını ayrı tarttılar. Sıvıları bir başka iğneyle geri aldılar. Fotoğrafını çektiler. İçini eldiven gibi dışına döndürdüler. Kıçından içeri ışık bile tuttular. Sonunda her şeyin onun kuruntusu olduğuna karar verdiler. Küçüldüğüne inanması için hiçbir neden yoktu ortada. Besbelli o eskiden beri bu boydaydı. Ama bir zamanlar 1.80 boyunda olup 42 numara ayakkabı giydiğini düşündüğünde görmüştü belki. Esteban Trueba sabrı tükenerek memleketine döndü. Niyeti boy sorununu unutmaktı. Nasılsa tarihin bütün büyük politikacıları ufak tefek adamlar değil miydi? Napolyon'dan Hitler'e kadar. Esteban evine geldiği zaman bahçede oynayan Miguel'i gördü. Zayıflamış, gözlerinin altı torbalanmış, makyajıyla bileziklerini çıkarmış olan Amanda'nın Jamie ile terasta oturduğunu gördü. Hiç soru sormadı. Çünkü hiç tanımadığı kişilerin kendi çatısı altında yaşamasına alışıktı. 8. Bölüm Kont. Clara ile Blanca'nın birbirlerine yazdıkları mektuplar olmasa bütün o dönem solmuş, zamanla aşınmış bir anılar yumağı içine gömülü kalırdı. Onların çok sayıdaki mektupları sayesinde olaylar olamazların sislerinden kurtuldu. Kızının düğünden sonra yazdığı ilk mektubu alır almaz Clara bu ayrılığın uzun sürmeyeceğini anlamıştı. Kimseye bir şey söylemeden evin en büyük, en güneşli odalarından birini hazırladı. İçine de kendi üç çocuğunu sallamış olan pirinç beşiği yerleştirdi. Blanca evlenmeye niçin razı geldiğini annesine hiçbir zaman açıklayamamıştı. Çünkü kendisi de bilmiyordu. Orta yaşa vardığında geçmişini incelediği zaman başlıca nedencinin babasının korkusu olduğuna karar verdi. Babasının öfkesinin mantıksız gücünü çocukluğundan beri tanırdı ve ona boyun eğmeye alışıktı. Sonunda gebe oluşu ve Pedro Tercero'nun ölüm haberi ona kararını verdirtmişti. Yine de Jean de Satigny ile evlenmeyi kabul ettiği anda bile bu evliliği gerçek bir birleşmeye asla döndürmeyeceğini biliyordu. Birleşmelerini ertelemek için aklına gelen her türlü mazereti ileri sürecekti. İlkin durumundan doğan rahatsızlıkları ortaya atacak, sonradan da başka başka bahaneler bulacaktı. Çünkü şuna inanmıştı ki kont gibi güderi ayakkabı giyen, tırnaklarını cilalayan ve başka adamdan gebe kalmış bir kadınla evlenmeye razı olan bir kocayı çekip çevirmek, Esteban Trueba gibi bir babayı çekip çevirmekten daha kolaydı. İki şer arasından gözüne daha ehven geleni seçmişti. Fransız kontu ile babasının arasında ona söz hakkı tanımayan parasal bir anlaşma olduğunu ayırdığındaydı. Torununa bir baba adı sağlamaya karşılık olarak Trueba konta parlak bir ağırlık ödemiş, mirasından da pay alacağına söz vermişti. Blanca bu anlaşmalara boyun eğdiyse de kocasına ne sevgisini ne de bedenini teslim etmeye hiç niyeti yoktu. Çünkü hala Pedro Tercero'yu seviyordu. Onu bir daha göreceğinden umudu olduğu için değil de alışkanlıktan. Blanca ile kocası düğün gecelerini başkentteki en iyi otelin balayı dairesine geçirdiler. Trueba şu son birkaç aydır peş peşe yönelttiği aşağılamalardan ötürü kızına kendini bağışlatmak umuduyla daireyi çiçeklere boğmuştu. Blanca o gece baş ağrısı bahane etmesine gerek olmadığını anlayınca şaştı. Yalnız kaldıkları dakikada Jean de Satigny onun boynuna kaçamak öpücükler konduran, en güzel kardeşleri seçerek onun ağzına veren ateşli aşık rolünden sıyrılıverdi. Sanki o baştan çıkartıcı, sessiz sinema artisti tutumunu temel unutmuş, ve bir zamanlar kırlarda geziler yaptıkları, yer yaygılarında piknik yemekleri yedikleri, fotoğraf çekip yüksek sesle Fransızca kitaplar okudukları günlerdeki bir abi olup çıkmıştı. İlkin banyoya kapandı ve burada öyle uzun süre kaldı ki yatak odasına döndüğünde Blanka uykuya dalmak üzereydi. Kocasının düğün kostümünü çıkartarak siyah ipek pijama ve Pompei stili kadife sabahlık giymiş olduğunu görünce düş gördüğünü sandı. Jean o kusursuz dalga saçlarını file geçirmişti ve burcu burcu kolonya kokuyordu. Tutumunda hiçbir sevda sabırsızlığı sezilmez gibiydi. Yatağın ucuna ilişerek eskidenki gibi yarı alaylı bir okşayışla karısının yanağını sıvazlamaya başladı. Sonra R'leri yutarak konuştu o çıt kırıldım İspanyolcasıyla evlilik yaşantısına karşı belirli bir eğilimi bulunmadığını, yalnızca sanata, edebiyata ve meraklı bilimsel konulara aşık olduğunu, bu yüzden de Blanca'yı bir kocanın olağan istemleriyle taciz etmeye hiç niyetlenmediğini anlatmaya girişti. İç içe girmeden bir arada yaşayabilirlerdi. Kusursuz bir uyum ve saygınlık içinde. Büyük bir yükten kurtulan Blanca kollarını onun boynuna sardı ve yanaklarını öptü. Sağ ol Jean diye bağırdı. Beriki nezaketle bir şey değil diye karşılık verdi. O kocaman ampir stil yatağı kurularak düğünden konuştular. Gelecekteki yaşantılarına ilişkin tasarılar yaptılar. Blanca çocuğumun babası kim bilmek istemiyor musun diye sordu. Jean benim diye yanıtladı onu alnından öperek. Her biri yatağın kendi bölümünde sırt sırta uyudular. Sabahın 5'inde Blanca babasının gerdek odasına doldurduğu çiçeklerin baygın kokusundan midesi bulanarak uyandı. Jean de Satigne onu banyoya götürdü. Tuvaletin üstüne doğru eğdi. Sonra yine yatağa getirdi. Çiçekleri de dışarı hole çıkardı. Sonra uykusu dağılmış olduğundan gecenin geri kalan saatlerini Marquis de Sade'in La Philosophie dans le Baudouin'i okuyarak geçirdi. Blanca ise rüyaların arasında bir entelektüelle evlenmenin nasıl da harika olduğunu düşünerek iç geçiriyordu. Ertesi gün Jean, kayınpederin verdiği bir çeki bozdurmak üzere bankaya gitti. Sonra neredeyse akşama kadar bir mağazadan öbürüne girerek yeni parasal durumuna uygun olduğu tarzı bir kılık düzdü. Bu arada otel lobisinde onu beklemekten sıkılmış olan Blanca gidip annesini görmeye karar verdi. En güzel sabah şapkasını giyerek bir taksiye bindi. Köşedeki büyük eve gitti. Burada ev halkı sessizlik içinde yemek yemekteydiler. Son zamanlarda yaptıkları kavgaların ve düğün davasının etkisiyle hala yorgun, sinirliydiler. Onun yemek odasına girdiğini görünce babası bir dehşet haykırısı kopardı. ''Ne işin var senin burada?'' diye gürledi. ''Sizleri görmeye geldim.'' Çıldırmışsın sen, anlamıyor musun? Bir gören olursa koca balayıyla baba evine yollamış derler. Kız çıkmadığını sanırlar. Zaten kız değildim ki baba. Esteban kızın yüzüne bir şamar indirmek üzereydi. Ama Jamie öyle bir azimle araya girdi ki Esteban kızın aptallığına hakaret yağdırmakla yetindi. Siniri hiç bozulmayan Clara Blanca'yı bir sandalyeye oturttu. Eline kaprika soslu bir tabak soğuk balık tutuşturdu. Esteban haykırır, Nicolas ablasının kocasına geri götürmek için arabayı almaya giderken ana kız tıpkı eski günlerdeki gibi fiskosa başladılar.